Ayrım 23, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 297. Wallander emniyete saat 8'den biraz önce vardığında şiddetli bir rüzgar esiyordu. Danışma da Wallander'e öğleden önce kasırga benzeri bir fırtına olacağına dair hava tahmininden bahsettiler. Odasına yürürken babasının Löderup'taki evinin fırtınayı atlatıp atlatamayacağını düşündü. Çatıyı tamir ettirmediği için bir süredir vicdanı sızlıyordu. Gerçekten de şiddetli bir rüzgarın çatıyı anında uçurma riski vardı. Babasına telefon etmesinin tekel bayisindeki kavgadan beri görüşmemişlerdi. İyi olacağını düşünerek sandalyesine oturdu. Telefon çaldığında ahizeyi kaldırmak üzereydi.
''Seni arıyorlar.'' dedi Ebba. ''Rüzgarın ne kadar sert estiğini fark ettin mi?''
''Daha da kötü olacağını söyleyerek seni teselli edebilirim.'' dedi Wallander. ''Arayan kim?''
''Farnholm şatosu.''
Wallander sandalyesinde gerindi. ''Bağlayabilirsin.'' dedi.
''İlginç isimli bir kadın.'' dedi Ebba. ''Adının Jenny Lind olduğunu söylüyor.''
''Bana oldukça normal geldi.''
''Anormal demedim zaten. İlginç dedim.'' İsveç bülbülünü yani ünlü şarkıcı Jenny Lind'i duymuş olmalısın.
Dipnot 1820-1887 yılları arasında yaşamış İsveç bülbülü olarak bilinen İsveçli opera sanatçısı. Bağla bakalım dedi Wallander. Telefonda duyduğu ses genç bir kadına aitti. Sekreterlerden biri daha diye düşündü.
Komiser Wallander.
Benim.
Geçen günlerde buraya gelip Doktor Harderberg'le toplantı talebinde bulunmuştunuz.
Toplantı talebinde bulunmadım dedi Wallander sinirlenerek. Kendisiyle bir cinayet soruşturmasıyla bağlantılı olarak konuşmak istiyorum.
Bunun farkındayım. Bu sabah Doktor Harderberg'in öğleden sonra evine döneceğine ve yarın sizi kabul edebileceğine dair bir telex aldık.
Telex nereden gönderilmiş?
Bu önemli mi?
''Önemli olmazsa sormazdım.'' diye yalan söyledi Wallander.
''Doktor Harderberg şu anda Barcelona'da.''
''Yarına kadar beklemek istemiyorum.'' dedi Wallander. ''Mümkün olduğu kadar erken görüşmem gerekiyor. Eğer İsveç'e öğleden sonra dönerse benimle bu akşam görüşebilir.''
''Randevu defterinde bu akşam boş görünüyor.'' dedi Lind. ''Ancak size yanıt vermeden önce kendisiyle görüşmem lazım.''
''Nasıl isterseniz öyle yapın.'' dedi Wallander. ''Ancak kendisine akşam 7'de Üstad polisinin ziyarette bulunacağını iletin.''
''Korkarım bunu kabul edemem. Doktor Harderberg ziyaret saatlerini her zaman kendisi karar verir.''
''Bu defa değil.'' dedi Wallander. ''Saat 7'de orada olacağız.''
''Sizinle birlikte başkaları da olacak mı?''
''Evet.
O kişilerin isimlerini sorabilir miyim?''
''Sorabilirsiniz ancak yanıt alamazsınız. Üstad Emniyet Müdürlüğü'nden başka polisler olacak.''
''Doktor Harderberg'le temasa geçeceğim.'' dedi Lind. ''Zaman zaman planlarını aniden değiştirebileceğini tahmin edersiniz. Dönmeden önce başka bir yere gitmek zorunda kalabilir.''
''Buna izin veremem.'' dedi Wallander sözlerinin yetkisini fazlasıyla aşmasından çekinerek.
''Beni şaşırttığınızı söylemeliyim.'' dedi Lind. ''Bir polis Doktor Harderberg'e ne yapıp yapmayacağını söyleyebilir mi?''
Wallander yetki sınırlarını çiğnemeye devam etti. ''Bunun için sadece bir savcıyla konuşmam yeterli olur. Bu talepte o da bulunabilir.''
Wallander daha konuşurken hata yaptığını anladı. Oysa dikkatli hareket etmeye karar vermişlerdi.
Elbette Harderberg'e bazı sorular soracaktı. Ancak vereceği cevaplar kadar onunla ilgilenmelerinin tamamen rutin bir işlem olduğuna inanması da önemliydi. Bu nedenle Wallander söylediklerini yumuşatmaya gayret etti.
''Açık konuşmak gerekirse Doktor Harderberg herhangi bir yasa dışı durumun şüphelisi değil.'' diye konuştu. ''Bu sadece soruşturmamızı tamamlamak için mümkün olan en yakın zamanda görüşmek istememizle ilgili. Hiç şüphesiz Doktor Harderberg gibi seçkin bir vatandaşımız polisin ciddi bir suç olayını çözmesine yardımcı olmakta istekli olacaktır.''
''Kendisiyle temasa geçeceğim.'' dedi Lind yeniden.
''Aradığınız için teşekkürler.'' dedi Wallander ve ahizeyi yerine koydu.
Aklına bir fikir geldi. Ebba'nın yardımıyla Martinson'un yerini buldu ve odasına gelmesini rica etti.
''Harderberg temasa geçti.'' dedi Wallander. ''Barcelona'daymış ama evine dönüyor. Anne Britt'i yanıma alıp akşam görüşmeye gitmeyi düşündüm.''
Anbrit şu anda evde. Çocukları iyi değilmiş dedi Martinson. Az önce haber verdi.
O halde yerine sen gelebilirsin.
Bana uyar dedi Martinson. Kum yerine altın tozu konulan akvaryumu görmek istiyorum.
Başka bir mesele var. Uçaklar hakkında ne biliyorsun?
Çok bilgim yok.
Bir fikrim var dedi Wallander. Harderberg'in özel bir jeti var. Bir Gulfstream ya da her neyse. Bir yerlerde kaydı vardır. Yolculuk yaptığı zamanları ve nerelere gittiğini gösteren uçuş kayıtları olmalı.
Hiçbir kayıt olmasa bile birkaç pilotu vardır dedi Martinson. Bir araştırma yaparım.
Bu işi başkasına ver. Senin yapacak daha önemli işlerim var.
Anbrit bunu evindeyken telefonla halledebilir. Sanırım işe yarar bir şeyler yapmaktan memnun olacaktır.
İyi bir polis olacağı benziyor.
Öyle umalım dedi Martinson ama doğrusunu söylemem gerekirse bunu şimdiden bilmemizin bir yolu yok. Tek bildiğimiz akademideyken iyi oldu.
Haklısın dedi Wallander. Akademideki durumuna göre değerlendirmek son derece zor.
Martinson gittikten sonra Wallander saat 9'daki toplantıya hazırlanmaya koyuldu. Sabah uyandığında gece boyunca soruşturmadaki cevaplanmamış sorularla ilgili aklına gelen bütün düşünceler hala zihnini meşgul ediyordu. Bu sorulardan acil önemi olmadığına hükmettiklerini gündemlerinden çıkarmaları gerektiğine karar vermişti. Ne de olsa bir süre sonra belirledikleri rotanın çıkmaz sokak olduğu sonucuna varırlarsa cevaplanmamış sorulara tekrar dönebilirlerdi. Ancak o zaman yanıtlanmamış meselelere dikkatlerini vermeleri kabul edilebilirdi.
Wallander masaya yığılmış bütün kağıtları bir kenara çekti ve önüne temiz bir sayfa koydu. Yıllar önce Rydberg bir soruşturmaya yeni bir açıdan yaklaşmak için bir yöntem öğretmişti. Bir gözetleme kulesinden diğerine atlamak zorundayız demişti Rydberg. Bunu yapmazsak olaya bütüncül bakamayız. Bir soruşturma ne kadar karmaşık görünürse görünsün bir çocuğa bile anlatılabilmelidir. Konuya yalın biçimde yaklaşmalı ama basitleştirmemeliyiz. Wallander şöyle yazdı. Bir zamanlar yaşlı bir avukat zengin bir adamı şatosunda ziyaret etti. Ancak evine dönüş yolunda birisi onu öldürdü ve bizi bu olayın trafik kazası olduğuna inandırmaya çalıştı. Kısa süre sonra adamın oğlu ofisinde vurularak öldürüldü. Bununla birlikte oğlu trafik kazasının gerçek olmadığından şüphelenmeye başlamış ve bu nedenle yardım istemek amacıyla yanıma gelmişti. Sekreterine Finlandiya'ya gideceğini söylemiş olmasına rağmen Danimarka'ya gizli bir yolculuk yapmıştı. Ayrıca sekreteri Finlandiya'dan bir kartpostal almıştı. Bir süre sonra birileri sekreterin bahçesine mayın yerleştirdi. Açık göz bir üstad polisi Helsingborg'a gittiğimiz sırada bir araba tarafından takip edildiğimizi fark etti. Ölen avukatlar belediyede çalışan bir muhasebeciden tehdit mektupları almışlardı. Muhasebeci daha sonra Malmö yakınlarında bir yerde ağaca kendini asarak intihar etmişti. Ancak o da muhtemelen öldürülmüştü. Tıpkı trafik kazasında olduğu gibi intihar olayı da aldatmacaydı. Bütün bu olaylar birbiriyle ilişkiliydi ancak bariz bir bağlantı görünmüyordu. Hiçbir şey çalınmamıştı. Nefret veya kıskançlık gibi güçlü duyguların varlığını gösteren bir emare yoktu. Geride kalan tek şey garip bir plastik kutuydu. Şimdi her şeye baştan başlayacağız. Bir zamanlar yaşlı bir avukat zengin bir adamın şatosunda ziyaret etti.
Wallander elindeki kalemi bıraktı. Alfred Harderberg dedi kendi kendine, günümüzün ipek giyen şövalyesi, arka planda gizleniyor, herkesin arkasında. Bütün dünyayı uçarak dolaşıyor ve iç yüzünü anlamanın çok zor olduğu iş anlaşmaları yapıyor. Sanki bunlar kurallarını yalnızca üyeliğe kabul edilenlerin bildiği bir çeşit ayinmişçesine. Yazdıklarını baştan sona okudu, sözcükler berraktı ancak hiçbirinde soruşturmayı aydınlatacak yeni bir şey yoktu. Harderberg'in bütün bunlara dahil olabileceğini aklına getirecek en ufak bir şey bile yoktu. Çok önemli bir sır olmalı diye düşündü. Eğer şüphelerimde haklıysam ve o adam bütün bunların arkasındaysa o takdirde Gustav Torstensson ve Bormann onun bütün imparatorluğunu tehdit edecek bir şeyleri ortaya çıkarmış olmalılar. Tahminime göre Stan'in bunun ne olduğundan haberi yoktu, yoksa bana söylerdi. Yine de beni ziyarete geldiği esnada takip edildiğinden şüpheleniyordu ve bunda da haklı çıktı. Stan'in bildiklerini aktarması riskini göze alamazlardı. Bertha Dooner'in bir şeyler biliyor olması riskini de. Bu sır çok büyük olmalı diye düşündü tekrar. Büyük olmasına büyük, ancak yine de portatif soğutucuyu anımsatan plastik bir kutuya sığabilecek kadar küçük bir sır. Odadan çıkıp bir fincan kahve daha alıp geldi, sonra da babasını aradı.
Şiddetli rüzgar var dedi Wallander, çatıyı uçurabilir.
Ben de dört gözle bunu bekliyorum diye karşılık verdi babası.
Neyi dört gözle bekliyorsun?
Çatımın bir kuş gibi tarlaların üzerinden uçup gitmesini. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
Yıllar önce tamir ettirmeliydim. Yine de kış gelmeden halletmiş olurum.
Gözümle görürsem inanırım, ancak bu da buraya gelmen gerektiği anlamına geliyor.
Zaman ayıracağım. Simrişam'da olanlar hakkında düşündün mü?
Düşünecek ne var ki? Ben doğru olanı yaptım.
Öyle birdenbire insanlara saldıramazsın.
Para cezasını ödemeyeceğim dedi babası. Hapse de girmeyeceğim.
Buna şüphe yok. Çatıya ne olduğunu öğrenmek için akşam seni ararım. Şiddetli fırtına kopabilir.
Belki de çatıya çıkmalıyım.
Niçin?
Böylece ben de uçabilirim.
Kendini öldürteceksin. Gertrude orada mı?
Onu da beraberimle götüreceğim dedi babası ve telefonu kapattı.
Wallander oturduğu yerde telefon elinde kala kaldı. Tam o anda Björk içeri girdi.
Telefon görüşmesi yapacaksan bekleyebilirim dedi Björk.
Wallander telefonu yerine koydu. Martinson'dan Dr. Harderberg'in yaşam belirtisi gösterdiğine dair bir şeyler duydum dedi Björk.
Bu bir soru mu? Şayet öyleyse Martinson'un söylediklerini doğrulayabilirim.
Gerçi telefon eden Harderberg değildi. Kendisi Barcelona'daymış. Bugün gün içinde dönmesi bekleniyor. Bu akşam için bir görüşme istedim.
Wallander Björk'ün canının sıkıldığını görebiliyordu.
Martinson senin de geleceğini söyledi. Bunun uygun olduğunu sanmıyorum.
Neden uygun olmasın dedi Wallander şaşkınlıkla.
Martinson'un uygun olmadığını kastetmedi. Belki de benim gitmemin iyi olacağını düşündü.
Neden?
Yani ne de olsa Harderberg herhangi birisi değil.
Soruşturmaya Martinson kadar vakıf değilsin. Oraya sohbet etmeye gitmiyoruz.
Seninle gelmem iyi olur. Dikkatli olmamız gerektiğine karar vermiştik. Öyleyse Dr. Harderberg'in keyfi kaçmamalı.
Björk Wallander'in uygun olmayan davranışlar sergilemediğinden ve polisin saygınlığına zarar verecek herhangi bir şey yapmadığından emin olmak için onunla birlikte gelmek istiyordu. Wallander bundan rahatsızlık duysa da Björk bir noktada haklıydı. Harderberg'in polisin ona gösterdiği ilgi konusunda endişelenmesini istemezlerdi.
Demek istediğini anladım dedi Wallander, ama bana eşlik etmenin tam tersi bir etkisi de olabilir. Rutin bir sorgulama için polis şefinin orada bulunması endişeye sebep olabilir.
Ben sadece fikrimi söyledim dedi Björk.
Martinson'un gelmesi daha iyi olacaktır dedi Wallander ayağa kalkarken. Sanırım toplantı saati geldi.
Toplantı odasına giderken Wallander bugünlerde dürüst olmayı gerçekten öğrenmesi gerektiğini kendi kendine söyleyip durdu. Belki de Björk'e gerçeği söylemeliydi. Onun gelmesini istemiyordu. Çünkü Björk'ün Harderberg'e yaranmaya çalışan bir tavır takılmasına katlanamıyordu.
Björk'te köylülerin güç sahiplerine karşı korkuyla karışık saygı hissetmelerine benzeyen bir tutum vardı.
Wallander her ne kadar bunun toplumun bütünü tarafından geçerli görülen bir davranış olduğunu biliyor olsa da bu konu üzerinde daha önce doğru dürüst düşünmemişti. En tepede açıktan ya da dolaylı olarak kuralları dikte eden birileri daima vardı. Alttakiler ise bunları kabul etmek mecburiyetindeydi. Çocukken gelecekleri hakkında karar verme durumunda olan kişilerden birine ne zaman rast gelseler şapkalarını çıkaran işçileri gördüğünü hatırladı. Babasının ipek giyen şövalyelere nasıl eğilerek selam verdiğini geçirdi aklından. Bugün bile şapkalar hala çıkarılıyordu. Her ne kadar görünür olmasalardı.
Benim de elimde bir şapka var diye düşündü. Bazen orada olduğunu fark etmesem de.
Toplantı odasındaki masaya oturdular. Svetberg somurtarak bütün emniyet müdürlüklerine gönderilmiş yeni polis üniformasının bir örneğini gösterdi.
"İleride neye benzeyeceğimizi görmek ister misiniz?" diye sordu Svetberg.
"Biz üniforma giymiyoruz," dedi Wallander otururken.
"Unbrit bizim gibi olumsuz düşünmüyor," dedi Svetberg. "Yeni üniformaların polisi oldukça zeki gösterdiği konusunda."
Björk yerine oturup ellerini masaya vurarak toplantının başlama sinyalini verdi.
"Bu sabah Per bizimle değil," dedi Björk. "Geçen yıl banka soyan ikizlerin mahkum edilmesiyle meşgul."
"Hangi ikizler?" diye sordu Wallander.
"Sonradan ikiz olduğu anlaşılan iki adamın Handelsbanken'i soyduğundan nasıl haberin olmaz?"
"Geçen yıl çalışmıyordum," dedi Wallander. "Bu konuda bir şey duymadım."
"Sonunda onları içeri tıktık," dedi Martinson. "Üniversiteden ekonomi bölümünden mezun olmuşlar. Sonra hayallerini gerçekleştirmek için biraz sermayeye ihtiyaç duymuşlar. Summerland isminde güney sahili boyunca yolculuk yapacak seyyar bir eğlence sarayının hayalini kuruyorlarmış."
"Pek de kötü bir fikir değil," dedi Svetberg dalgın dalgın kafasını kaşırken.
Wallander odaya göz gezdirdi. "Alfred Harderberg aradı," diye konuya girdi. "Bu akşam Martinson'u yanıma alarak Farnholm Şatosu'na gideceğim. Küçük bir olasılıkla Harderberg'in seyahat planı değişebilir. Bununla birlikte sabrımızın sınırlarını zorlamaması gerektiğini belli ettim."
"Bu şüphelenmesine neden olmaz mı?" diye sordu Svetberg.
"Görüşmek isteyişimizin rutin bir işlem olduğunu vurguladım," diye karşılık verdi Wallander. "Öldüğü gece Gustav Torstensson'u görenlerden biri sonuçta."
"Bence zamanı geldi," dedi Martinson. "Ama ona söyleyeceklerimiz konusunda dikkatlice düşünsek iyi olur."
"Bunun için yeterince zamanımız var," dedi Wallander.
"Şimdiye kadar neredeymiş?" diye sordu Svetberg.
"Barcelona." "Barcelona'da pek çok mülkü var," dedi Svetberg. "Ayrıca Marbella yakınlarında yapımı devam eden bir tatil köyüyle de ilgileri var. Her şeyi Casaco isimli bir şirkette toplamışlar. Tüm hisse işlemleri, yanlış hatırlamıyorsam, Macao'daki bir banka aracılığıyla yürütülüyor. Orası her neresiyse."
"Neresi olduğunu bilmiyorum," dedi Wallander, "ama şu an için önemli değil."
"Hong Kong'un güneyinde," dedi Martinson. "Okulda kimse coğrafya görmedi mi?"
Wallander kendisine bir bardak su doldurdu ve toplantı her zamanki seyrinde devam etti. Her biri kendi konusuna yoğunlaşarak önceki toplantıdan beri yaptıkları hakkında sırayla bilgi verdiler. Martinson Höglund'dan aldığı bazı mesajları aktardı. En önemli haber Höglund'un ertesi gün Borman'ın çocukları ve İspanya'dan ziyarete gelen dul eşiyle görüşmeye gideceğiydi. Wallander plastik kutuyla ilgili bilgi vermeye başladı. Arkadaşlarının bu küçük ayrıntının neden bu kadar önemli olduğunu anlayamadıklarını hemen fark etti. "Belki de bu o kadar kötü bir şey değil," diye düşündü. "Böylelikle beklentim düşer." Yarım saat kadar sonra tartışma daha genel konulara kaydı. Herkes Farnholm şatosuyla doğrudan bağlantılı olmayan, yanıtlanmamış soruların şimdilik beklemede kalması hususunda Wallander'le hemfikirdi.
"Hala Stockholm ve Malmö'deki mali şubelerin ne söyleyeceğini bekliyoruz," dedi Wallander toplantıyı sona erdirmeye hazırlanırken. "Şimdilik söyleyeceğimiz tek şey Gustav ve Sten Torstensson'un henüz keşfedemediğimiz nedenlerle öldürülmüş olduğu. Ben intikamdan ziyade bir tür hırsızlık olayıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Açıkçası eğer Farnholm'e verdiğimiz önceliğin arkası boş çıkarsa avukatların diğer müvekkillerini araştırmaya hazır olmamız gerekli. Ancak şu an için Harderberg ve Borman'a yoğunlaşmalıyız. Umalım da Unbrit çocuklarla dul kadından önemli bir şeyler öğrenmeyi başarsın."
"Üstesinden gelebileceğini düşünüyor musun?" diye sordu Svetberg.
"Neden olmasın?"
"Kabul et ki çok deneyimli değil," dedi Svetberg. "Sadece soruyorum."
"Örnek teşkil edecek şekilde başa çıkacağından şüphem yok," dedi Wallander. "Başka bir konu yoksa toplantı bitmiştir." Wallander odasına döndü. Bir süre düşünmeden pencereden dışarıyı seyretti. Sonra masasına oturdu. Harderberg ve imparatorluğuyla ilgili dosyayı incelemeye koyuldu. Çoğunu daha önce de okumuştu. Fakat bir kez daha ince eleyip sık dokuyarak gözden geçirdi. Kavrayamadığı pek çok nokta vardı. Bir şirketin yok olup gitmesi, sonra farklı bir şekle bürünmesi, hisse ve bonoların bileşik alım satımları şeklindeki en karmaşık ticari işlemler, ona idrak etmeyi başaramayacağı bir dünyaya adım attığını hissettiriyordu. Birkaç defa Nürnberg'e ulaşmak için çalışmasına ara verdi, fakat şansı yaver gitmedi. Öğle yemeğini es geçti. Saat 3.30'a kadar emniyetten ayrılmadı. Nürnberg'den haber yoktu ve bu durum garipti. Plastik kutunun ne için kullanıldığını ancak Farnholm şatosundan döndükten sonra öğrenebileceğini kabullenmeye başladı. Sonra Stortorget'e kadar fırtınayla boğuşarak gitti ve kebap söyledi. Yemek süresince aklında hep Harderberg vardı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 310.